Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 40. Ayırım. Tanzimat döneminde medreselerin modernleştirilmesine doğru hiçbir gelişme olmamıştır. Ne hükümet bunları modernleştirmeye çalışmıştı, ne de ulema ve Şeyhülislamlık böyle bir gereklilik görmüştür. Ancak medrese öğrencilerinin yavaş yavaş modern okullara doğru ilgi göstermesi ve oraya kayma eğilimleri bu dönemde başladı. Bunun en göze çarpan örneğini Darülfünun olayında göreceğiz. Medreselerin değişmeye ayak uydurmaya direnmesi ileride onlara çok pahalıya mal olacaktır. Tanzimat döneminde eskiden devralınan mühendishane, harbiye ve tıbbiye gibi yüksek okulların gelişmesi ilerledi. 1846-47'de mühendishane yeniden genişletildi. 1846, 1850 ve 1855'te birçok mezunları Fransa'ya, İngiltere'ye, Avusturya'ya, Almanya'ya gönderildiler. Tıbbiye ilk mezunlarını 1843'te verdi. Eğitim süresi 9 yıla çıkarıldı. İlk 4 yılın hazırlık eğitimi süresi olması gerekiyordu. Bu süre içinde öğrencilere matematik ve fen dersleri ve Fransız edebiyatı Fransızca olarak okutuluyordu. Öğretmenlerin çoğu Avrupalı, sonradan Müslüman olmuş ya da yerli Müslüman olmayan kişilerdi. Avrupa'ya tıp mezunlarının gönderilmesi de bu dönemde başladı. Mahmut'un ölümünden 2 yıl sonra tıp okulunda batıda çok yıllar önce gerçekleşmiş devrimsel bir olay da başarıyla batıda modern çağlara gelen dönemde olduğu gibi İslam orta çağında da insan cesetleri üzerinde otopsi yapmak dine aykırı sayılırdı. Tıp okulunda ilk yıllarda öğrenciler bal mumundan yapılmış kadavralardan anatomi öğrenirlerdi. 1841'de Profesör Bernard öğrencilerin böyle bir yoldan gereği gibi anatomi öğrenemeyeceklerini bildirerek insan kadavralarının kullanılmasına izin çıkarılmasını istedi ve bu izin verildi. Başlangıçta tıbbiyede Gülistan gibi eserler okunurken Fransızca öğretimden sonra bunun kafalarda yarattığı değişiklikler hakkında 1847'de burayı ziyaret eden Macfarlane'in izlenimleri bize bir fikir verebilir. Türkiye'yi ikinci kez ziyaret eden bu zat, okuldaki amfide öğrencilerin kadavralar üzerinde kendiliklerinden çalıştıklarını görerek bunun yeni başlamadıklarını gösterdiğini söyler. Öğrencilerinin yanına gelerek merakla insan cesedi kesmenin İslam dinine aykırı olup olmadığını soracak olmuş. Fransızca olarak aldığı cevap şu oldu: "Eh Monseigneur, dini Galatasaray'da aramak pek yerinde olmasa gerek." Okul o zaman Galatasaray'da idi. Macfarlane'in tıbbiyeyi ziyaretinde daha başka sürprizlerle de karşılaştı. Anlattıkları bize Mahmut'un açtığı çığırın nasıl çok geçmeden meyvelerini vermeye başladığını gösterir. Onun anlattıklarına göre okulda Paris, Londra ve Viyana'da bulunabilecek en iyi araçlar vardı. Küçük fakat iyi bir bitki koleksiyonu, bir tabiat müzesi, jeolojik örnekler koleksiyonu, çok yeterli bir tıp kitaplığı, elektrik aletleri, pil bataryaları, hidrolik basınç aletleri, fizik bilimlerinde deneyler için gerekli bütün araçlarla donatılmış bir laboratuvar vardı. Uzun ve havadar bir galeride Paris'te ve Viyana'da yapılmış botanik gravürleri ve renkli resimler vardı. Ayrıca bir de kimya laboratuvarı vardı. Macfarlane kitaplığı incelediğini, kitaplarının çoğunun Fransızca olduğunu söyler. Ancak bu kitaplar arasında hiç sevmediği Fransız devrimini hazırlayan ünlü materyalist filozofların kitaplarının bulunduğunu ve okunduğunu gördüğünü zaman büsbütün şaşırmıştı. Çoktan beri bu kadar düpedüz materyalist kitapları toplamayan bir koleksiyon görmemiştim der. Genç bir Türk oturmuş dinsizliğin el kitabı olan Système de la Nature'u okuyordu. Baron de Holbach'ın ünlü eseri. Bir başka öğrenci Diderot'un kitaplarından parçalar okuyarak marifetini gösteriyordu. Raflarda Cabanis'in öteki ünlü Fransız materyalistine ait kitaplar göze çarpacak bir yer almıştı. Macfarlane'in bir askeri hastaneyi ziyaret edişinde gördüklerini anlatışı da ilginçtir. Bu hastanede İtalya'da tıp okumuş ve Beyoğlu'nun bir İtalyan ailesine mensup bir başhekimin bütün asistanlarının Müslüman Türkler olduğunu söyler. Bunlardan biri iyi Fransızca konuşuyordu. Voltaire'in Dictionary Philosophy'nin en güç bölümlerini Türkçe'ye çevirmişti. Kendisine şimdi ne yapmakta olduğunu sorduğumuz zaman Voltaire'in romanlarını çevirmekte olduğunu söyledi. Candide'nin çevirisini bitirmişti bile. Bunun nefis bir eser olduğunu söyledi. 18. yüzyıl Fransız materyalistlerinin fikirlerine karşı belirli bir alerjisi olduğu anlaşılan Macfarlane, Türk doktorlarıyla karşılaşmasında daha başka sürprizler de bekliyordu. Üsküdar'daki askeri hastanede nihayet Türkiye'de kayıtsız şartsız övünebileceğim bir müessese bulmuştum. Bununla beraber Fransız felsefeciliğinin Türkiye'de nasıl hızla yayılmakta olduğunu da bu müessesede de görmekten ayrılmak nasip olmadı. Doktorlara ve Türk asistanlarına ayrılan mükemmel döşenmiş bir salona davet edilmiştim. Kanepelerin üzerinde bir kitap vardı. Alıp baktım, bu da Baron de Holbach'ın dinsizlik kitabı olan Système de la Nature'ün en son Paris baskısıydı. Kitabın çok okunmakta olduğunu sayfalarından birçok parçaların işaretlenmiş olmasından anladım. Bu parçalar özellikle Tanrı'nın varlığına inanmanın saçmalığını, ruhun ölmezliği inancının imkansızlaşmasını matematikle gösteren parçalardı. Kitabı yerine koyarken Türk doktorlardan biri yanıma geldi, Fransızca olarak şunları söyledi. Bektaşilik ve materyalistlikle suçlanarak sürgünde ölen hekim Şinasizade Ataullah'ın ruhu demek ki fizik, anatomi ve fizyoloji okuyan modern tıp mezunlarının kafasında yeniden dirilmiş bulunuyordu. Çağdaş batı bilimlerini okutan yüksek öğretim müesseselerinde zamanla yerli bilim kitapları da yazılmaya başladığı anlaşılıyor. Öğrenciler için yazılan bu yeni bilim kitaplarının belki en ünlüsü mühendishane hocalarından İshak Efendi'nin Mecmuai Ulumi Riyaziye adlı ve yukarıda sözü geçen eseridir. Yahudilikten İslamlığa geçen bu zat olduğu söylenen İshak Hoca'nın 1823'te Bab-ı Ali'de baş tercümanlığa tayin edildiğini görmüştük. İshak Hoca, yeni kurulan ve Türk aydınlarının çağdaş dilleri öğrenmesinde ve kafalarının aydınlanmasında başrolü oynayan tercüme odasında genç kuşak Türklere Avrupa dilleri okutuyordu. Arapça, Farsça, Grekçe, Latince, Fransızca ve İtalyanca bilen İshak Efendi'nin matematik kitabı 1831'de 4 cilt olarak basılmıştı. Bu kitabın önemi yalnız çağdaş matematik ve fizik bilimlerinin ilk kez Arapçadan Türkçe'ye uyarlanmasından değildir. İshak Hoca aynı zamanda ilk kez bir çağdaş bilim terimlerini Avrupa dillerinden alıp Türkçe'ye getirmiştir. Örneğin mihanik, elektrik terimleri Türkçe'ye onunla girmiştir. Tıbbiyenin ilk mezunları arasında sonraları düşün ve siyasa alanında da önemli yerler almış olan kişiler yetişmiştir. Bunların yalnız üçünden söz edeceğiz. Birincisi Hayrullah Efendi'nin ölümü 1866, Abdullah Molla'nın oğlu olan Hayrullah Efendi tıbbiyeye gitmeden önce medresede okumuştu. 1847'de ileride sözünü edeceğimiz Encümen-i Daniş ikinci başkanı olmuş. 1848'de Cevdet Paşa gibi o da sarığının ve cübbesini çıkararak sivil olmuş. İleride sözünü edeceğimiz Büyük Marif Meclisi'ne üye, daha sonra okullara nazır olmuştur. 1857'de Marif Müsteşarlığı, 1864'te Adalet İşleri Yüksek Meclis üyesi ve nihayet Tahran'a elçi olmuştur. Hayrullah Efendi Avrupa'ya 3 kez gitmiş, Paris ve Londra'da bulunmuştur. Tıbbiye'nin ilk mezunlarından olan ve Hekim İsmail Paşa adıyla tanınan ikinci zat, Sakızlı ya da İzmirli bir Rum ailesinden gelir. Bu, Arnold Tombe'nin sanısına aykırı olarak 2. Mahmut zamanında Hristiyanlığın Müslümanlaşmasının durmadığını gösterir. İsmail, İzmir'de Hacı İsmail Ağa adında bir cerrahın yanına verilerek Müslüman olmuş, onun yanında o zamanki cerrahlığı öğrenerek Yunan ve Rus savaşlarında efendisiyle birlikte orduda çalışmıştır. İkinci Mahmud'un açtığı cerrahhaneye öğrenci olarak girmiş ve 1840'ta doktor olmuştur. Paris'e gönderilen, orada tıp öğrenimini ilerletmiştir. Avrupa'da ilk tıp öğrenimini yapan kişi olan İsmail, dönüşünde cerrahhane müdürlüğüne adandı. Hayrullah Efendi'nin okullar nazırı oluşu üzerine tıbbiyeye nazır oldu. 1847'de paşa olarak padişahın başhekimi oldu. Daha sonra valiliklerde, nafıya, ticaret ve adliye meclisi üyeliklerinde İstanbul şehremininde bulunduğu gibi Tıbbiye Ceridesi adı altında da ilk tıp dergisini çıkardı. Tıbbiye'nin üçüncü tanınmış mezunu Fuat Paşa'dır. Şair Keçecizade'nin oğlu olan Fuat, cami derslerini okuduktan sonra tıphaneye girerek oranın ilk mezunlarından olmuştur. Tıphanede öğrenciyken Fransızca öğrenmiş, mezun olduktan sonra tophane doktoru olmuştur. Genç yaşında doktorluğu bırakarak dil bildiği için Baba Ali Tercüme Odası'na alındı ve bu yoldan hariciyeye girdi. Tanzimat döneminin birçok tanınmış kişileri bu tercüme odasından yetişmedir. Fuat Efendi Londra ve Madrid'de elçilik katiplerinde bulunduktan sonra Sadaret Müsteşarı 1851'de Dışişleri Bakanı oldu. Birkaç kez nazır ve sadrazam oldu ve ilk kez Avrupa seyahati yapan Padişah Abdülaziz'in seyahatinde onun yanında bulundu. Babası İzzet Molla gibi şakacılığı ve açık fikirliliği o zamana göre dinsizliği ile tanınmıştır. Görülüyor ki tarihin ilk aşamasında tıbbiye doktor yetiştirmekten çok eğitim, bilim, düşün ve yönetim alanlarında ilk modern eğitimli kişileri yetiştirmiştir. 1850 ile 1870 arasında tamamıyla Tanzimat'ın başlattığı ve düşün hayatıyla ilgili başka ilginç adımlar da atılmıştır. Bu adımların bazıları ta başta, bazıları biraz ilerledikten sonra başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ancak bu arada ilk kez yepyeni tipte kişilerin ve eserlerin ortaya çıktığını gördüğümüz gibi atılan adımlar devam edememişse de dayanıklıkları fikirler ölmemiş, daha sonraki dönemlerde bu fikirler yeniden canlanmıştır. İlk doğan, belki de bir daha canlanmamak üzere ilk ölen, bununla birlikte bize hiç değilse o dönemin en büyük tarih eserini kazandıran girişim, akademi kurma çabası olmuştur. Eğitim alanında Tanzimat döneminde yerleşen ikiliğe karşı bütün marif ya da irfan alanını bütünleştirecek bir kuruma duyulan ihtiyaç karşısında 1851'de Encümen-i Daniş adı altında bir kurum kurulmuştu. Henüz ulema mesleğinde bulunan Cevdet Efendi bu kurumun programını çizmeye memur edilmişti. Cevdet bu kurumu fikir tartışmalarını geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek, bilimlerin teşviki ve cahilliğin kaldırılması için önemli önerileri sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgüt olarak nitelendirir. Özellikle dil, edebiyat ve tarih alanlarında yeni eserler yazılması teşvik edilecekti. Encümeni Danişte medreseli ya da medresesiz zamanın tanınmış kişileri alındıktan başka en büyük Osmanlı tarihini yazan Avusturyalı Joseph Bonhammer, daha değerini sürdüren İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce sözlüklerin yazarı İngiltereli James Radaus gibi yabancı kişiler de üyeliğe seçilmişlerdi. Encümeni Daniş, bilimler ve dil edebiyat alanında büyük, başarılı yapıtlar meydana getirmişse de en büyük katkısı Cevdet Paşa'nın yazmaya memur edildiği tarih olmuştur. Osmanlı Devleti'nin yenileşme çabalarının Lale Devri'nden Yeniçeriliğinin kaldırılışına kadar olan dönemini şaşılacak bir hız ve bilgiyle 12 cilt olarak yazan Cevdet Paşa'nın bu büyük yapıtının zamanının reformcularına verdiği mesaj şuydu: geçmişteki bütün çağdaşlaşma çabaları bir yandan devlet adamlarıyla ulemanın cehaleti, ahlaksızlıkları ve yanlış inançları yüzünden, bir yandan da körü körüne Batı siyasilerinin çıkarlarına alet olan taklitçilik yüzünden başarılı olmamıştır. Tarihin kapsadığı dramatik olayların anlatışında söylemek istediği şey, Osmanlı Devleti'nin yaşamasının ne yeniliklere karşı körcesine direnme ne de Batı'nın körü körüne taklitleriyle sağlanacağı fikridir. Onca önemli olan, geçmişi Batı'dan alınacak taze bilimsel ve teknolojik güçlerle canlandırmayı başarmaktı. Bu görüşü Namık Kemal'den Ziya Gökalp'e kadar birçok etkili düşünürle paylaşılmıştır. Yüksek öğretim alanında böyle bir görüşün etkisi altında daha yüksekte ve içine hem ilimleri hem fenleri alacak bir kurum açılması fikri, daha sonraki Darül Fünun fikri, bu encümeni daniş toplantıları sırasında doğmuş gözüküyorsa da bunda eyleme geçiş daha sonraya kaldığı gibi altında yatan fikir de bazı değişikliklere uğramış gözüküyor. Encümeni Daniş'in fazla yaşamamasından, buna karşılık onun arkasından oldukça farklı başka bir kurumun doğuşundan, Cevdet Paşa'nın yukarıda nitelendirdiğimiz görüşünden ayrılan görüşler doğduğu sonucunu çıkarıyoruz. Sözünü ettiğimiz kurum Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'dir ve bunun parlak yıldızı Cevdet Paşa'nın karşıtı olan Tahir Münif Efendi'dir. 1879'dan sonra Paşa, elçi katipliğiyle bulunduğu Berlin'de ve daha sonra tercüme odasında Almanca, İngilizce, Fransızca öğrenen, Avrupa tabiat bilimlerine ve Fransız materyalist felsefesine ilgi gösteren Münif, Tanzimat'ın ilim yanını temsil eden Cevdettin karşısında onun fen yanını temsil eden en büyük kişidir. Yukarıda gördüğünüz gibi ziyaretçi Macfarlane'in dehşet içinde bırakan ve kendi deyimiyle dinsizlik felsefesini öğreten materyalistlerin kitaplarının okunduğu tıbbiyenin ilk mezunlarından ve şimdinin en ünlü bakanlarından olan Fuat Paşa'nın himayesi altında Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye, 1862'de Münif Efendi'nin yönetimi altında ilk bilim dergisi olan Mecmua-i Finun'un da çıkarmaya başladı. Bu derginin sayfaları bugün bile ilgiyle okunacak yazılarla doludur. Bunlar o zamanki deyimle fen, hikmet, felsefe, ilmi, servet, ekonomi ve hukuk konuları üzerine yazılmış ve baştan başa çağdaş Batı düşünüşünün yansıtma amacını güden yazılardı. Encümeni Daniş yerine Fenler Evi demek olan bir Darülfünun kurulması fikri bu kurumun, bu derginin çerçevesinde doğmuştur. 40. ayrımın sonu. Sayfa 236. Devamı 41. ayrımda.